Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. İttiba tevhidi derslerinin 22. bölümünde Allah izin verirse bidatler hakkında tamamlayıcı bir bölüm sunmaya çalışacağız. İnsanların çoğu genel manada olan nasları bidatleri için delil getirmişlerdir. Bu ise büyük bir hatadır ve usul ilminin önemli kaideleriyle çelişmektedir. Mesela birkaç kişi mescitte namaz kılmak için bir araya gelseler, içlerinden biri öne geçip onlara cemaatle tahiyyetül mescit namazı kıldırsa, içlerinden bazısı da buna karşı çıksa, diğerleri de kişinin cemaatle kıldığı namazın yalnız başına kıldığı namazdan daha faziletli olduğuna dair hadisleri delil getirse, iki ayrı görüşe bölünmüş olurlar. Bunlardan birisi bu delil getirmeye uygun, diğeri muhaliftir. Halbuki getirilen delil başka bir konuda vardı olmuştur. Farz namaz hakkında vardı olmuştur. İbn-i Teymiye rahimullah tefsir usulüne giriş adlı eserinde şöyle diyor. Şu bilinmelidir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an'ın manalarını onun lafızlarını nasıl açıkladıysa öylece açıklamıştır. Çünkü Allah azze ve celle'nin biz sana zikri indirdik ki İnsanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın ayeti hem lafzın hem de mananın açıklanmasını içerisine alır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın lafızlarını insanlara beyan ettiği gibi, tebliğ ettiği gibi bunların manalarını da açıklamıştır. Tabiinden Ebu Abdirrahman es-Sülemi radıyallahu anh şöyle demiştir. Osman bin Affan ve Abdullah bin Mesud gibi bize Kur'an okutanlar bildirmişlerdir ki onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 ayeti ilim ve amelce öğrenmeden geçmezlerdi. Onlar bize dediler ki bizler Kur'an'ı ilim ve amel ile birlikte öğrendik. Bunu Taberi tefsirinde rivayet etmiştir. Yani buradan ne anlıyoruz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerine Kur'an-ı Kerim'i öğretirken mesela bir 10 ayet öğretirken bunu ameliyle birlikte, içerdiği hükümlerle birlikte öğretiyor. Yani manalarını açıklayarak öğretiyor. Ve sahabe bununla amel etmeden diğer bir 10 ayete geçmiyordu. Usul böyleydi diyor. Bundan dolayı onlar bir sureyi ezberleyebilmek için uzun bir müddet o sure üzerinde dururlardı. Yani bizdeki gibi 2 günde bir sureyi ezberle tamam. Bu şekilde değil. Mana ve hükümleriyle beraber öğrendikleri için uzun süre alıyordu onların bir sureyi ezberlemesi. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizim zamanımızda birisi Bakara ve Ali İmran surelerini okuduğu zaman yani ezberlediği zaman o bizim gözümüzde büyürdü. İbn Ömer radıyallahu anh'a Bakara suresini öğrenmek için birkaç yılını, bir rivayete göre 8 yılını vermiştir. 8 sene. Sadece Bakara suresi. Bunu İmam Malik rivayet eder. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Sa'd suresi 29. ayet. Nisa 82. ayetinde hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi buyurulur. Mü'minun 68. ayetinde de onlar bu sözü yani Kur'an'ı hiç düşünmediler mi buyurulur. Bu ayetlerde aslında geçen tedebbür, evirip çevirip iyice düşünmek, önlü arkalı düşünmek demektir. İyice düşünmek. Kur'an'ın manalarını anlamadan bu tedebbür de gerçekleşmez. Yine Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi 2. ayetinde akıl erdiresiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik buyurmuştur. Bir söze akıl erdirmek için onu anlamak gerekir. Malumdur ki her söz mücerret lafızlardan öte manasının anlaşılması için söylenir. Kur'an ise anlaşılmaya en layık olandır. Tıp, hesap, buna benzer fen ilimleriyle ilgili kitaplar okuyan bir topluluğun okuduklarını anlamak istememeleri düşünülemez. O halde kurtuluşlarına, din ve dünya saadetlerine sebep olacak olan Allah Azze ve Celle'nin kelamı nasıl olur da anlaşılmak için okunmaz. İmam Şatibi de El-Muvafakat'ta genel manadaki delillerle selefin anlayışına muhalif bir şekilde istidlalde bulunanların ve delili varid oluş sebebinden başka konulara yükleyip onunla amele çağıranlara reddiyede bulunarak, yani genel manada nazil olmuş nasları indirildiği sebepten başka şeylere yükleyenlere cevap olarak şöyle demiştir. İlk nesillerin hiçbir şekilde amel etmedikleri deliller, sonra gelenlerin kendi kuruntularına bunlar delil olarak kullanmaları asla yerinde değildir ve onlar hiçbir şekilde delil olamazlar. Zira eğer delil olsalardı, sahabe ve tabi'in nesillerinin değerlendirmelerinden uzak kalıp da şunların onu alması gibi bir sonuç asla ortaya çıkmazdı. İlk nesillerin, yani ilk nesiller ümmetin selefi, sahabe, tabi'in, onların amel ettiği veya terk ettiği şey, delil zannedilen şeyin gereğine nasıl ters düşer ve onunla nasıl çatışabilir? Sonra gelen nesillerin bu türden delillerle amel etmeleri, ilk nesillerin icmağına muhalefet olmaktadır. İcmağa muhalefet eden her kim olursa olsun, o hatalıdır. Zira Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hata üzerinde görüş birliği etmez. Onların üzerinde bulundukları fiil ya da terk sünnettir ve muteber bir durumdur. Hidayetin ta kendisidir. İnsan ya hata eder veya isabet eder. Selefe muhalefet eden kimseler hata üzerindedir. Bu kadar delil olarak yeterlidir. Yani düşünün, bu konuda yaygın, günümüzde yaygın örneklerden birisi, tasavvuf tarikatlarında hepiniz malum olan bir uygulama var, rabıta. Yani rabıta nedir? Mürit şeyhini karşısında hayal eder, onun alnından kendisinin alnına bir nur süzüldüğünü tefekkür eder. Böyle bir uygulama koymuşlardır. Tabi bunun öncesinde abdestli bir şekilde kıbleye oturur, bu şekilde düşünür. Bu uygulama ilk nüvelerini, tohumlarını Hicri 8. asırlarda vermiş. 8. asırda buna benzer, tam olarak böyle olmasa da buna benzer bazı söylemler tasavvuf ehli arasında yaygınlaşmaya başlamış. 12. asra geldiğimizde ise, Hicri 12. asra geldiğimizde, yani geçtiğimiz yüzyıla geldiğimizde, Halid-i Bağdadi, Risale-i Halidiye diye meşhur olan risalesinde rabıtayı bugünkü tarif edilen şekliyle ilk tarif eden müelliftir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan tam 12 asır sonra ortaya çıkmış bir amel. Sonra bu tasavvuf ehli arasında yaygınlaşınca bazıları buna delil aramaya çalışıyor. Yani bununla amel etmeye başlamışlar. Sonra bu sünnete uymuyor, kitaba uymuyor, hatta tevhide aykırıdır denildiğinde bazıları buna delil çıkarmaya çalışmış ve Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten deliller aramışlar. Ve şunu söylemişlerdir. Allah Azze ve Celle sadıklarla beraber olun diyor. Tevbe suresi 119. ayetinde ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Diyorlar ki tasavvuf ehli, biz her halimizde işte şeyhlerle, yani şeyhlerimiz bizim sadık insanlar kabul ettiğimiz kimselerdir veya onunla beraber olanlar. Biz sürekli bu Allah dostlarıyla beraber olamıyoruz. Onların yanında olamadığımız zamanlarda işte bu şekilde tefekkür ederek, rabıta ederek bu beraberliği sağlıyoruz diyorlar. Yine hadis delil getiriyorlar. Diyorlar ki Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Yarattıkları hakkında düşünün. Bu hadisi de delil getiriyorlar. Biz aslında esasında Allah'ı düşünmek istiyoruz ama Allah hakkında düşünmemize saklanmış. Bu yüzden onun dostu olan velileri düşünüyoruz diyorlar. Yani bakın ayet, hadis, hadis de sahih, rivayet yollarıyla sahih olan bir hadis. Bunu getiriyorlar ve rabıtanın delilleri bunlardır diyorlar. Şimdi biz hemen başa dönüyoruz. Bakın umumi delillerle ne yaptılar? Delil getirdiler. Bu delil getirmede de pek çok çelişkiler var esasında. Mesela sadıklarla beraber olun dendiği zaman sadıkların bunlar olduğunu nasıl ayırdınız? Yani Kur'an-ı Kerim'de kastedilen sadıklarla sizin şeyhinizin kastedildiğini nereden bildiniz? Diğer taraftan Allah Azze ve Celle Nisa suresi 115. ayetinde kendisine apaçık deliller geldikten sonra Allah'tan ve Resul'den yüz çevirip müminlerin yolundan başka bir yola tabi olanı biz vardığı yere vardırırız diyor. Bakın icmanın delili bu ayettir. İcma sahabenin icmasıdır. Buradaki müminler kelimesinin muhataplarının ilkleri sahabelerdir. Yani Kur'an'a ve sünnete, Allah Resulü'nün sünnetine gerektiği gibi iman eden ilk müminler sahabeleriydi. Allah Azze ve Celle onları sonrakilere bir numune kılıyor. Kim Kur'an'dan ve sünnetten yüz çevirir? Müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa diyor. Biz müminlerin yoluna baktığımızda, sahabenin yoluna baktığımızda var mı rabıta? Rabıta yok. O zaman sizin çıkardığınız bu istidlal şu manaya gelmez mi? Kur'an'da böyle bir ayet vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın da böyle bir hadisi vardı. Fakat sahabeler böyle rabıta gibi bir şeyle amel etmediler. Yani müminlerin yolundan başka bir yol olduğu net olarak ortada değil mi? Yine bu kitaptan delili, sünnetten başka bir delili var. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan biri dışında hepsi ateşli olacaktır. Ateşte. Biri hariç diyor. O kurtulan kimdir ey Allah'ın Resulü dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır diyor. Bakın Allah Resulü'nün ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yolda olanlar mesela rabıta yapmamışlar. Biz rabıtayı sadece örnek kabininden zikrediyoruz. Her bidati bununla değerlendirebilirsiniz. Her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu din reddeder. Allah reddeder onu. Resulü reddeder. Müminler olan, o ayetin ilk muhatabı olan sahabeler bunu reddeder. Birileri kabul ediyor ama. Şimdi bakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş mudur sizce? Mesela sahabeler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla her an beraber olamıyorlardı. Muhakkak ki onun meclisinde kısıtlı zamanlarda beraber bulunuyorlar. Her zaman yanlarında bulunmuyorlardı. Yani bu ihtiyaç onlarda da nüksetmişti. Hatta o hale getirmişti ki onları kendilerini münafık hissedecek seviyede. Hanzala radıyallahu anh sokağa fırlıyor ve diyor ki Hanzala münafık oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh onunla karşılaşınca diyor ki ey Hanzala sen ne diyorsun böyle söylediğinin farkında mısın? Ey Ebu Bekir diyor biz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam huzurundayken öyle manevi alemlerde oluyoruz ki. Onun yanında ayrıldığımız zaman yani o cenneti görür gibi cehennemi görür gibi hissettiğimiz o hal bizde bulunmuyor. Bu münafıklık değil de nedir diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh da diyor ki ümmetin sıddıkı, ümmetin sıddıkı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sonra insanların en hayırlısı. Aynı şey bizde de oluyor diyor. Gel bunu beraber Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soralım. İnsanların en üstünü, velilerin en üstünü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sonra velilerin en üstünü de bu halden rahatsız oluyor. Bu onda da var. Ve burada bir anormallik olduğunu düşünerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Durumu anlatıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şayet her halinizde benim huzurumda olduğunuz gibi bu dersteki huzuru muhafaza edebilseydiniz şayet melekler aleni olarak sizinle musafaha ederlerdi diyor. Melekler sizinle aleni olarak musafaha ederlerdi. Lakin ey Hanzala bazen öyle, bazen böyle. Yani işin normali budur. Yani böyle bir manevi bir çeşit boşluk hissediliyor olmasına rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun gayet normal bir hal olduğunu açıklıyor. Ve onlara kesinlikle rabıta yapın gibi bir yol öğretmiyor. Yani bu ihtiyaç demek ki önceden de varmıştı. Sünnet her konuda... Dini ihtiyacı olan, bir Müslümanın dini ihtiyacı olan her konuda yeterlidir. Kim bunu yetersiz bulursa bunun gibi yeni bir takım yöntemler icat etmeye kalkmıştır. Sünnette gelen zikirlerle yetinmemiş, Hızır Aleyhisselam'ın öğrettiği iddia edilen bazı zikirlere tutunmaya kalkışmıştır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatında diyor ki, kardeşim Musa dahi hayatta olsa, gelip benim sünnetime tabi olmaktan başka bir yol bulamazdı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dua ve zikirler yeterli gelmemiş. Hatta salavat şekli bile. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine bile nasıl salavat okunacağını kendisi öğretmiştir. Salli barik dualar bunlardan birisidir. Onun meşru kıldığı şeylerden birisi. Sonrakiler bununla yetinmemiş. Mesela oraya bir seyyidina katma gereği duymuş. Yani seyyidina ifadesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında kullanmaktan yasaklayan hadisler olmasaydı bile bunun reddedilmesine yeterdi bu. Allah Resulü öğretmedi ki bunu. Yani burada seyyidina denmesi gerekli olsaydı bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretirdi. Halbuki hayatında bir de yasaklamış bundan. Seyyid Allah'tır diyerek. Şeytan sizin dillerinizi dolaştırmasın. Bu ifadeleri kullanmayın diyor. Ebu Davud'un Sünen'inde bu rivayet. Bir de yasaklamış olmasına rağmen yine de insanların genelinin çoğunluğunu, büyük bir çoğunluğunun bu bid'ati işlediklerini görüyoruz. Yani insanlar bid'at olan amellere sünnetlerden daha fazla temessük eder haldedir. Ve siz buna karşı çıktığınız zaman sanki bir sünnet reddetmişsiniz gibi bir de tepki gösterirler. Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sadakallahu lazim demek gibi. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylememiş. Sahabeler söylememiş, tabi'in söylememiş. Artık hangi asırda çıktı bilmiyorum. Fakat nasıl çıktıysa terk ettiğimiz zaman biz bunun sünnette aslında öğrenmeyip olmadığını öğrenip de terk etmeye kalkıştığımız zaman biz bile bunda büyük bir sıkıntı hissettik. Acaba Kur'an'a saygısızlık mı yapıyoruz diye. Eğer Allah Resulü yapmadıysa, sahabeler yapmadıysa en kamil dini onlar yaşadılar. Evet, yani şeytanın bizlere sağdan ve soldan yanaşmasını, yani soldan yanaşmasıyla kastedilen biliyorsunuz günahları bize süslemesi, sağdan yanaşması da işte bidatleri süslemesidir. Daha fazla ibadet ediyor hissini bizde uyandırıp, sonra bu terk edildiği zaman, sonradan uydurma şeyleri terk ettiğin zaman da sanki dinde bir eksiklik yapmışsın gibi içine korku atmasıdır. Bu da şeytandan. Evet. İmam Şatibi El-Muvafakat'ta şöyle devam ediyor. İşte bu noktadan hareketledir ki ehli sünnet alimleri Rafizilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra halife olmak üzere Hazreti Ali'yi tayin etti şeklindeki iddialarına kulak asmamışlardır. Çünkü bütün sahabenin bu iddia aksine hareket etmiş olmaları onun batıl ve dikkate alınmayacağına açık bir delildir. Çünkü sahabe hata üzerinde görüş birliği etmez. Çoğu zaman bidat ve sapık mezhep sahiplerinin kitap ve sünnet ile ilgili iddialarını desteklemeye çalıştıklarını görürsün. Bunlar keyfi yorumlar yaparlar. Yani kitaptan ve sünnetten delil getirirler. Keyfi yorum yaparlar. Onların müteşabihlerine sarılarak havayı bulandırmak ve böylece halka karşı kendilerinin de hak üzere oldukları intibanı vermek isterler. Yine aynı eserde şöyle diyor. Bundan dolayı şer'i deliller üzerinde duran kimselerin mutlaka o delillerden selefin ne anladıklarını göz önünde bulundurmaları bir mecburiyettir. Onların amelede geldiklerine uygun düşen mana doğru olmaya en layık olandır. İlim ve amel için en uygunudur. Hafız İbn Abdülhadi Rahimullah şöyle diyor. Bir ayeti veya bir hadisi selef zamanında onların bilmediği, sahabenin, tabiinin bilmediği ve ümmete açıklamadıkları halde, açıklamadıkları şekilde tevil etmek caiz değildir. Aksi halde selefin bu gerçeği bilmedikleri ve bu konuda sapmış oldukları, sonraki asırlarda çıkmış olan bu iddia sahibinin ise hidayeti üzere olduğu gibi bir anlam çıkar. Eşari ve Maturidi gibi mezheplere baktığınız zaman bu ve buna benzer. Sonradan çıkmış, tabiinden sonra çıkmış mezheplere baktığınız zaman bunlar bakın selefin bilmediği şekillerde Kur'an'ı ve sünneti açıklamaya kalkışmışlardır. İsim sıfat meseleleri böyledir. Mesela nefsim kudret elinde olan Allah'a ziyadesini yapıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor. Bu ifadeyi bile tercüme ederken ne diye tercüme ediyorlar? Nefsim kudret elinde olan. Yani el ifadesine illaki bir kudret eli. Veya bazıları yorumla nimet eli diyorlar. Kastedilen kudretidir veya nimetidir diyorlar. Bakın bu açıklamayı selef yapmamış. Sahabe bu açıklamadan habersiz. Tabi'in bundan habersiz. Sonrakiler ise bunu şart koşuyor. Bu şekilde tevil etmek zorundasın diyorlar. Veya Allah Azze ve Celle'nin dünya semâne nuzulünü kastedilen rahmetin nuzulüdür. Bizzat nuzul değildir diyorlar. Buradaki illet ne? İllet, Allah Azze ve Celle hiçbir mahlukuna benzemez. Doğru, ayetle sabittir ki Allah hiçbir mahlukuna benzemez. Delil, Şura suresi 11. ayetidir. Leyse kemislihi şey'un ve huve semi'ul basir. Semi'un basir. O, hiç onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur Allah Azze ve Celle'nin. Ve o iştendir, görendir diyor. Yani bakın nefi kısmında ne var? Allah Azze ve Celle'nin benzeri gibi bir şey yok. Fakat o Allah iştendir, görendir. İşitme sıfatı insanda da var, mahlukta da var. Görme sıfatı mahlukta da var. O zaman bu ayeti nasıl anlayacağız? Allah Azze ve Celle iştendir, görendir ama mahluk gibi değil. Allah Azze ve Celle'nin eli vardır ama mahlukun eli gibi değil. Allah Azze ve Celle'nin nuzulü vardır. Dünya semana nuzulü vardır. Fakat bu nuzul mahlukun nuzulü gibi değil. Selefin itikad ettiği şey bu. Sahabenin itikad ettiği şey bu. Fakat Allah Azze ve Celle'yi daha fazla tenzih düşüncesiyle bu yorumları yapanlar nereden hareket ettilerdi? Allah Azze ve Celle'yi mahluka benzetmeme. Bu sebepten dolayı ne dediler? Allah yukarıda denilmez dediler. Aleykümselam. Aşağıda denilmez, sağda denilmez, solda denilmez, önde denilmez, arkada denilmez. Nerede? Mahluka benzetmeme şekliye. Peki diyeceksin. Allah var mı yok mu? Var desen de mahluka benzeteceksin. Çünkü mahluk da var. Varlıkta Allah'ı benzetmiş olacaksın onların iddiasına göre. Yani hangi ayeti, hangi hadisi tevil etmeye kalksalar, hangi gerekçeyi öne sürerek bunları tevil etmeye kalksalar, tevillerinde çelişki içerisindedirler. Yani bir komünist, bir ateist, insanlara işte Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar için bir şeyler söylese, bu itikatta olan birisi onlara bunu açıklayabilir mi? Çünkü kendisi bir kere Kur'an ve sünnetin gerektirdiği şekilde Allah'a iman etmemiştir. Bu bizim aramızda Allah'a iman hususuna yayılmış bir akidedir bakın. Allah her yerde. Bir kısmı buna da karşı çıkmıştır. Her yerde de denmez. Çünkü mekan nispet etmiş oluyorsun. O da bir mekan nispet etmedir. Bu da mahluka benzetmedir diye. Yani akıl ne zaman rehber edinildiyse mutlaka sapıklığa götürmüştür insanları. Özellikle vahye karşı olduğu zaman. Bu şeytanın yoludur. Vahye karşı aklı çalıştırmak, vahyin zıttına aklı çalıştırmak şeytanı kafir yapmıştır. Selefin bilmediği şekilde, selefin iman etmediği şekilde işte nasları açıklamaya çalışmak da aynı bunun gibi netice vermektedir. İbn-i Kayyim Rahimullah şöyle der. Allah'ın kitabındaki bir ayeti selefin ve imamların açıkladıklarına muhalif şekilde yorumlayan kişi iki halden biri içerisindedir. Ya kendisi hata etmiştir ya da bunu kendisinin söylediklerine muhalif olarak açıklayan selef hata etmiştir. Ya selef hata etti ya o. Akıl sahibi bir kimse bu kimsenin hata yapmaya seleften daha layık olduğunda şüphe etmez. Bu konuda onlar bu işin ehli ise biz de onun ehliyiz diyerek gururlanan kişi küstahlık ederek kapıları kendi yüzüne kapamıştır. Doğru yola eriştirecek olan Allah'tır. Bu kaide anlaşıldıysa, bahsettiklerimiz içerisinde hangi fırkan hidayet üzere olduğu açıkça ortaya çıkmış demektir. İşte bu umumi delil, selef radıyallahu anhumun amelinde veya anlayışında varid olmayan bir şeyin, farz namazlar ve teravih gibi cemaatle kılınan namazların diğer nafile namazlara kıyaslanarak cemaatle kılınamayacağı gibi, cemaate delil getirilmesinde geçerli olmadığını gösteriyor. Öyleyse umumun bir parçasına geçerli olan şey bütün parçalara için geçerli olmayacaktır. Selefin uygulamasında bunun bir başka örneği şu şekilde. Ebu Davud Sünen'inde Mücahit Rahimullah'tan rivayet ediyor. İbn Ömer radıyallahu anh ile beraberdim. Bir adam öğle veya ikindi vaktinde tesbih yaptı. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu anh'a benimle gel de gidelim zira bu bir bidattir dedi. Tesbih onların mescidin kapılarında durup, o zaman halife görevli tayin etmiş mescidin kapılarında haydi namaza, haydi namaza diye nida etmek üzere. Şimdi burada birisi gelip namazı hatırlatmakla ne zarar var? Allah Azze ve Celle Zariyat Suresi 55. ayetinde hatırlat, zira hatırlatmak müminlere fayda verir buyurmuştur derse, onun bu sözü kabul edilmez. Bu anlayışı reddolunur. Çünkü Selef radıyallahu anhum bu ayeti genele yorumlayarak anlamamıştır. Malumdur ki İbn Ömer radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymada en dikkatli olan ve sünneti en iyi gözeten sahabelerden birisidir. Diğer bir örnek Nafi anlatıyor. İbn Ömer radıyallahu anh'ın yanında birisi hapşırdı ve elhamdülillah ve selamu ala rasulih dedi. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu anh'a ben de elhamdülillah ve selamu ala rasulillah diyorum ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği böyle değildir. Biz sadece elhamdülillah deriz. Burada İbn Ömer radıyallahu anh'a şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam verin ayeti umum ifade ettiği halde. Yani Ahzab 56. ayet. Bu adama karşı çıkmıştır. Demek ki ayetin umum ifade etmesinin yanında sahabenin ve onlardan sonra gelen salih selefin anlayışı da önceliklidir. Yani burada salat ayette umumdur. Her yerde her zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat, selam edebilirsin. Fakat hapşırdıktan sonra tahsis ettiğinde bunu, bakın sahabe karşı çıkmış buna. Çünkü Allah Resulü'nün öğrettiği sadece elhamdülillah demek. İmam Evzai Rahimullah şöyle demiştir. Sünnet üzere olmaya sabrediniz. Çünkü bu sabır gerektiren bir şey. Sabrediniz, sahabelerin durduğu yerde durunuz ve onların söylediklerini söyleyiniz. Onların açıklama yapmadığı şeyi açıklamaya çalışmayın. Bu işe kendinizi zorlamayın. Salih selefin yolunu tut. Onlara geniş gelen şey sana da geniş gelir. Evet. Öncekilere muhalefet etmekten şiddetle sakın. Faziletli gibi görünse bile buna yanaşma. Öncekilerin yapmadığı şeye yanaşma. Onda bir fazilet olsaydı selef bunu yapmaya daha layıkıydı. Herhangi bir bidati hasene demek, onun güzel bir bidat olduğunu söylemek kötülük getirir. Birincisi, bir bidatin güzel görülmesi onlar tarafından Allah'ın kulları için tamamladığı ve razı olduğu bu dinde müstahap görülmesi demektir. Böyle bir iddianın batıl oluşu ise ortadadır. Zira ne Allah kullarına bu bidati emretmiş ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Raşid halifeler, diğer sahabeler ve onlara tabi olan tabiinde bunu yapmamışlardır. İşte böylece kim bir bidati dinde güzel bulursa Allah'a, kitabına ve Resulüne bilmeden iftirada bulunmuş olur. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının bazı amelleri terk etmeleri de övülmüş güzel ve bereketli sünnetlerdir. Yani bunları terk etmek sünnettir. Onların terk ettiğini terk etmek sünnettir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ondan uzak durmuşlardır. Mesela kandil gecelerinde toplanmak gibi. Bugün insanlar bunu pekala süsleyebiliyorlar. Ya sonuçta insanlar diyelim Mevlid kandilinde toplanıyor. Ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın siyerini okuyorlar. Onun hayat hikayesinden bahsediyorlar. Bunda ne var? Yani sonuçta insanlar ilmi öğrenmeyi terk etmişler. Bu vesileyle olsun onlara bir vaaz-ı nasihat ulaşıyor. Kötü mü? Eğer sahabe terk ettiyse bunu terk etmek gerekir. Yani dediğimiz, daha önceki derslerde de zikrettiğimiz gibi bidatten yasaklayan, her bidatin sapıklık olduğunu söyleyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü bizim de bunu kötü ve çirkin görmemizi gerektiriyor. Biz bunu akıllarımızla süsleyemeyiz. Üçüncüsü, bidat-ı hasene diye iddia ederek yerleştirmek isteyenler ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övülmüş mübarek sünnetine ne de sahabelerin fiillerinde olmayan bir şeyle amel etmeyle sünnet ile amel etmenin kazandırdığı şeyin kazanılacağını iddia etmiş olurlar. Bunu ise akıl ve din sahibi biri söylemez. Seleften bidatler hakkında bazı rivayetler var ki bunları zikretmekte fayda var. Abdullah bin Muhayris, Abdullah bin Feyruz Eddeylemi babasından, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Halatın lif lif eskimesi gibi dinde sünnetlerin birer birer terkiyle gider. Yani bu haber verilmiş bak. Nasıl bir halat lif lif kopup eskiyor. En sonunda iyice kopuyor. Dinde bu şekilde sünnetlerin birer birer terkiyle gider diyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Kur'an meydanda olacak. Kadın, çocuk, erkek, herkes Kur'an okuyacak. Bir adam şöyle diyecek. Ben Kur'an okuyorum, yine de bana kimse uymadı. Vallahi onların arasına katılacak ve onu açıkça okuyacağım. Yani şu tavra bakın ki, bu gibi tavırların arkasındaki şey, sayı çoğaltma, insanları toplama endişesiymiş demek. Burada buna işaret var. İnsanları baştan toplama. Bunun üzerine aralarına girer ve Kur'an'ı açıkça okur. Yine de kimse ona uymaz. Der ki, ben Kur'an okudum, kimse bana uymadı. Aralarına katılıp açıkça okudum, bana uyan olmadı. O halde evimi bir mescit gibi hazırlayacağım. Böylece evini bir mescit gibi düzenler. Fakat yine uyan olmaz. Buraya kadar yaptıkları sünnete uygun şeyler. Der ki, Kur'an okudum, aralarında açıkça okudum, evimi mescide çevirdim, yine de bana uyan olmadı. Vallahi ben onlara Allah'ın kitabında bulamayacakları ve Resulullah'tan işitilmemiş başka bir yenilik çıkarmadıkça bana uymayacaklar. Böyle bir kişinin uydurduklarından sakının. Zira ortaya çıkardığı şeyler sapıklıktır, dalalettir. Evet, bunu sahih bir isnatla hakim Taberani El-Bid'a ve Nehyu Anha adlı risalesinde İbn-i Vatta, Beyhaki ve Ebu Nuaym rivayet etmişlerdir. Darimi'nin süneninde de geçer. Ebu Davud'un süneninde şu metinle rivayet edilmiştir bu. Muaz radıyallahu anh dedi ki, sizden sonra bir takım fitneler olacaktır. O zaman mal çoğalacak. Kur'an meydanda olacak. Mümin, münafık, erkek, kadın, köle, hür, küçük, büyük, herkesin elinde Kur'an olacak. İşlerinden birisi şöyle diyecek. İnsanlara ne oluyor da bana tabi olmuyorlar? Ben Kur'an okuyorum, yine de bana kimse uymadı. Galiba ben onlara başka bir yenilik çıkarmadıkça bana uymayacaklar. Yani insanların bidat uydurmalarına tetikleyen şey bu hırs. Böyle bir kişinin uydurduklarından sakının. Zira ortaya çıkardığı şeyler dalalet ve sapıklıktır. Hikmet sahibi kimselerin sürçmelerinden de sakının. Çünkü şeytan bazen hikmet sahiplerinin dili üzerine dalalet ve sapıklık sözünü, münafıkların dili üzerine de hak sözü atar. Yani burada ölçü asla kişiler olmamalı. Asla kişiler olmamalı. Çünkü şeytan demek ki hikmet sahiplerinin, yani hayırlı bildiğimiz, doğru bir gidişat üzerinde olduğunu bildiğimiz kimselerin dil üzerinden de bazı sürçmeleri onu kullanarak bidatlere kapı açmak için kullanabiliyormuş. Yine bazen bir münafık doğru söz söyler, hak sözü söyler, fakat o münafık olduğu için, münafıkla bilindiği için bu sefer ondan geldi diye hak inkar edilir. Yani bu iki tür sapmaya da açıkça bir uyarı gelmiştir ve insanların gayelerinin asla kitap ve sünnet dışında, Allah Azze ve Celle'yi razı etmek dışında başka şeylere yönlenmemesine bir uyarıdır. İnsan toplama, sayı çoğaltma hırsına girdiği zaman bakın bidatlere daha sıcak bakar hale geliyor demek. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki, kaldırılmadan önce ilmi öğrenin. Onun kaldırılması ilim ehlinin gidişiyle olur. Dikkat edin, sizleri inatçılıktan, derinlere dalmaktan ve bidatlerden sakındırırım. Size eskiyi, yani sahabelerin yolunu tavsiye ederim. Diğer bir rivayette, ey insanlar, şüphesiz sizler rivayet edeceksiniz ve size de hadis rivayet edilecektir. Dinde sonradan çıkarmış bir şey görürseniz ilk duruma sarılınız. Baktığınız bir yenilik var, ilk duruma, yani sahabelerin üzerinde bulunduğu yola bakın. Orada var mı yok mu? Kays bin Ebi Hazım aktarıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, Zeynep adlı Ahmesli bir kadının yanına girdiğinde onun konuşmadığını gördü. Ona ne oluyor diye sordu. O da, o konuşmamak şartıyla hac yapıyor dediler. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, konuş. Zira bu helal olmayan cahiliye işlerindendir. Yani konuşmama orucu tutuyor bu. Bu şekilde haç, hiç konuşmadan haç yapmaya adamış. Sünnetten bir delili olmadığı için Ebu Bekir radıyallahu anh ona karşı çıkmıştır. Ziyad bin Hudeyr anlatıyor. Ömer radıyallahu anh dedi ki, İslam dinini ne yıkar bilir misiniz? Hayır dedim. Dedi ki, onu alimin sürçmesi, münafığın ayetleri kullanarak tartışması ve saptırıcı liderlerin hükmü yıkar. Üç tane şey zikrediyor. Alim, yani ilim sahibi, bu sürçer. Yani kasıtsız olabilir. Ama bunun sürçmesi başkaları için daha büyük bir kapı haline gelebilir. Münafığın ayetleri kullanması. Ayetleri kullanarak böyleleri var. Solcular var mesela. Bunları işte akıllarınca çelişki gibi veya işte Kur'an ile sünneti birbirine vuruşturan mealciler gibi kimseler bu münafıkların tarifine girerler, kapsamına girerler. Ayetleri kullanır ve sünnetlerle mücadele ederler. Ve bir de neymiş? Saptırıcı liderlerin hükmü. Bu üçüne karşı dikkatli olmaz konusunda bir uyarıdır bu. Ömer radıyallahu anh yine şöyle demiştir. Bir takım insanlar gelecek. Kur'an'ın değişik şekillerde anlaşılabilecek olan müteşabihleri hususunda sizinle mücadele edecekler. O halde onların yakasına sünnetlerle sarılın. Çünkü sünnetleri bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sünnetini bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Beyhaki İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Şüphesiz Allah'ın en sevmediği şey bid'attır. Ve mescitlerde nöbetleşe itikaf da bid'atlerdendir diyor. Allah'ın en sevmediği şey bid'attır. Bid'at nedir? İbadet görünümünde yapılan eylemlerdir. Bak bu itikafı örnek veriyor mesela. Bak ibadet, nöbetleşe, itikafa çekiliyormuş insanlar. Allah'ın en sevmediği şeylerdendir diyor işte buna. Şeytanın en sevdiği şey de bid'atlerdir yine. Bir kulu şeytan günaha düşürmektense bidate düşürmeyi daha çok arzular selefin ifadesiyle. Süfyan Sevri bunu açıkça bu şekilde söylüyor. Şeytan bir kulu bidate düşürmeyi daha çok ister. Çünkü günaha düşürse o ondan tövbe edecektir. Yaptığı şeyin kötü olduğunu bilir. Ama bidate düşen bir kimse bunu ibadet niyetiyle Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma zannıyla yaptığı için bundan tövbe de etmeyecek. Hatta buna karşı çıkanlarla bir de mücadele edecektir. Şeytana en büyük asker olacaktır o kimse. Bu yüzden Kehf suresinde Allah Azze ve Celle amelleri bakımından yani hem amel ettiği halde en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi diyor Allah Azze ve Celle. Onlar ki iyi bir şey yaptıklarını zannederek amel edenlerdir diyor. Yani bir zan üzere iyi zannediyor ama delil üzere olmadığı için, batıl amellerde bulunduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meşru kılmadığı bir takım amellerde bulunduğu için hüsranı, onun ziyanı daha da kat kat fazla oluyor. Ebu Davud Sünen'inde Huzeyfe radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yapmadığı bir şeyle ibadet yapmaya kalkmayın. Şüphesiz öncekiler sonrakilere diyecek bir şey bırakmamıştır. Allah'tan korkun ey Kur'an okuyucuları. Sizden önceki sahabelerin yoluna uyun. Onların yoluna tutunun. Evet. Ömer bin Abdülaziz Rahimullah'ın sözlerinden birisi şu şekilde. Size Allah'tan korkmanızı, onun emrinde orta yolu tutmanızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine tabi olmanızı ve ondan sonra çıkarılmış şeyleri terk etmenizi tavsiye ediyorum. İbn-i Sirin Rahimullah da şöyle der. Kişi bir sünneti terk etmeden bir bidat çıkarmaz. Yani kim bir bidat çıkarıyorsa mutlaka ona mukabil bir sünnet terk edilmiştir. Evet, bidatlerin çirkinliği hakkında şüphesiz gerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan, gerek salih seleften, sahabeden, tabiinden daha pek çok sözler vardır. Bunlar sadece numune kabilinden zikrettiğimiz şeylerdir. Ve bu din bidatleri çirkin görmedikçe bir kimse için doğru bir şekilde sabit olmaz. Yani bidatleri çirkin görmek sağlam dinin gereklerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul olarak birlenmesinin gereklerindendir. Çünkü bidat nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu meşru kılmadığına göre Allah Resulü'nden başkaları bunu çıkarmıştır. Başkalarına Resul gibi bir yetki vermektir. Bu dinde ibadet koyabilme, ibadet açıklayabilme, ibadet beyan edebilme yetkisini başkalarına vermektir. Bazen bu muayyen bir tağut olabilir, imamlardan bir imam olabilir, fasıklardan bir fasık da olabilir veyahut da çoğunluk olabilir. Doğmuşuz böyle bir mekanda, böyle bir ülkede insanlar bir şeylerle amel ediyorlar. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sözüyle İslam'a girdiğimizde neyi bilmemiz lazım? Yani la ilahe illallah ibadetlerimizde Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi, başka birisine ibadet yönlendirmememiz. Muhammedun Resulullah sözü ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu dinin Allah adına beyan edicisi, Allah'a ne şekilde yakınlaşacağımızı, ne şekilde ibadet edeceğimizi açıklayan, bununla görevlendiren Allah'ın elçisidir. Biz bu sözü söylediğimiz halde toplumda görüyoruz ki Resul'e dayandığını bilmediğimiz, ondan sabit olmayan bir takım ameller işleniyor. Kandil gecelerinde toplanmak, işte teravih namazını 20 rekat kılmak ve buna benzer bir sürü bidatler var. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz ama bu sözün gereklerini hiç sorgulamadan, hiç gereklerine uymadan çoğunluktan gördüğümüz gibi bir çeşit gelenek anlayışı gibi bu dini kabul ettiğimizde Allah muhakkak bunun hesabını soracaktır. Burada mazeret imkanı çok azdır. Yani amel etmeyen kimse için bir mazeret vardır. Niye? Delil ulaşmamış olabilir. Delil ulaşmadıysa sen neye dayanarak amel ediyorsun? Muhammedun Resulullah diyorsun ama çoğunluk. Çoğunluktan gördüğünde Allah'a yakınlaşmak için ibadet ediyorsun. Birilerinden, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dışında birilerinin beğendiği, uygun gördüğü, istihsanda bulunduğu, güzel gördüğü şeyle amel ediyorsun. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir sürü aslında rasuller edinmişizdir. Mezhepler bunlardan bir tanesidir. Tarikatlar bunlardan bir tanesidir. Bunlar sanki birer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet edebilmenin kılıfıdır, yoludur. Dini geldiği gibi kitap ve sünnetten ibaret ve bunu selefi salihinin, sahabelerin anladığı gibi yaşamaktan ibaret olan halis dini biz esasında daha pek çok kaynaklarla algılamışız. Bu kaynakları araya sokmamız bizim hakiki kitap ve sahih sünnete ulaşmamızı engellemiş. Bunun denemesi bedava, toplum içerisinde test etmesi bedava. Toplum içerisinde halk arasında çokça yaygın olan, hemen hemen herkesin bildiği 4-5 tane hadisi ele alırsanız bunlar hep uydurma hadislerdir. Halk uydurma hadisleri, zayıf hadisleri çok iyi biliyor. En cahiline kadar neredeyse insanlar bu zayıf hadislerin çoğunu, hem de önemli akidede ciddi sapmalar sebebi olabilecek uydurmaları, hadis diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan biliyorlar, bu şekilde biliyorlar. Sahih hadislerden bahsettiğinizde ise insanlar bunu bilmiyorlar. Yani bir kalitesizlik var. Kitap ve sünnete gereken değeri vermeme var. Allah'ın kitabına gereken değeri vermeme var. Bu sebeple birisi gelse bize falanca ayet diyerek bir cümle dizse, biz bunun ayet olup olmadığını dahi bilebilecek kapasitede değiliz. Çünkü Kur'an ile bizim içli dışlı olduğumuz bir durum yok. Böyle de olmuştur. Bir şeye karşı çıkıyorsunuz bidate, ya bu Kur'an'da var diyor. Kur'an'da var diyor. Ya sen hiç o Kur'an'ı okumadın ki nasıl Kur'an'da var olduğunu veya yok olduğunu iddia edebiliyorsun. Kur'an'a iman ettiğimizi söylüyoruz ama biz o Kur'an'ı kendimiz okumamışsak farkımız yok esasında. Bidatle birilerini suçluyorsak, kendimiz sünnetleri araştırmıyorsak, yaptıklarımızı sünnete dayandırarak yapmıyorsak bizim de farkımız yok. Yani bunlar iki tarafı keskin bıçak gibi Yani başkalarını eleştirdiğimiz gibi önce kendimizden bunu başlamamız gerekir. Yani iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır demişler. Biz kendimizi Kur'an ve sünnete karşı sorumluluğumuz nedir? Ne kadarını yerine getirebiliyoruz? Bunun sorgulamasını sürekli yapmak zorundayız. İşte ittiba tevhidinin gerçekleşmesi için de zorunlu olan şeylerden birisi bu. Sünnetleri tanımak, bidatleri tanımak, hakkı tanımak, hakka tabi olmak, batılı tanıyıp ondan da uzak durmak. Hakkı tanıyıp hakkın ehliyle beraber olmak, batılı tanıyıp batıl ehlinden de uzaklaşmak. Yani bunlar bir bütündür. Allah bizleri bunlara muvaffak kılsın. Buraya kadar anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etûbü ileyk.